Ayrım 6. Sayfa 52. Ölü adama alışmıştım. Tabii ki ondan korkuyordum. Hem de çok. Ama yine de monoton ve beyaz günlerimi yerle bir etmişti. Garip biçimde ilgimi çekiyordu. Sadece iki kez karşılaşmış olmamıza rağmen kendimi sanki daha az yalnız hissediyordum. Varlığına alışmamın bu kadar çabuk olması beni şaşırtıyordu. İnsan her gün ölür halde konuşmaz. Ama ben bu duruma fazla çabuk uyum sağlamıştım. Normalde böyle değilimdir. Ama hayatımın normal bir döneminden geçtiğim de söylenemezdi. Daha çok olağanüstü bir haldeydim. Evet, belki savaşmıyorduk. Terörle arazide mücadele eden birliklerden değildik. Halimizin olağanüstülüğü dağ paçalarındaki mevzilerde uyuyor olmamızdan kaynaklanmıyordu. Komando değildik. Sınırda değildik. Tam ortasındaydık. Her şeyin. Sınıra 90 küsür kilometrede her gün bir karakola taciz ateşi açılan dağlık bölgelerin ortasındaki küçük bir ovadaydık. Haberlere çıkan bütün olaylar çevremizde yaşanıyordu. Savaşla kuşatılmış bir barış parçasının üzerinde tedirginlik içinde yaşıyorduk. Sıçramasını bekliyorduk. Terörün bize vurmasını bekliyorduk. Ama gelmiyordu. Bizi sıyırıp başkalarına saldırıyordu. Önümüz, arkamız ve her yerimiz sobeleniyor ama biz oyuna alınmıyorduk. Çünkü bir ovadaydık. Çünkü ovalarda saklanacak bir yer bulunamıyordu. Çünkü ovalarda Hakkari'nin doğal mevzileri olan kayalıklar yoktu. Jandarmalığını yaptığımız ilçedeki terör hareketi yasal bir kabukta faaliyet gösteriyordu. Belediye, esnaf ve ilçe halkının bin farklı yüzü vardı. Biz sadece bize gösterdiklerini tanıyorduk. Aktif terör eylemlerini uzun zaman önce terk etmiş ve militanlıklarını günlük yaşamlarına çoktan sindirmişlerdi. Evet, belki her aileden bir üye PKK adına asker avlamaya çalışıyordu. Ama geride kalanların savaşı farklıydı. Buna psikolojik savaş deniyordu. Psikolojik baskı savaşı. İlçe halkı Türkiye Cumhuriyeti'ne dahil değilmiş gibi yaşıyor ve bizi bir işgal ordusunun askerleri olarak görüyordu. Tabii ki bir hükümet konağı ve önünde dalgalanan bir bayrak vardı. Hatta ulusal bayramlarda devletin eli, parmakları, tırnakları ve içlerindeki kirler olan küçücük memurlar dışında kimsenin ayak basmadığı, Atatürk heykelinin bulunduğu bir kutlama alanı bile vardı. Ancak o alanda yapılan çelenk bırakma merasimleri Yeni Zelanda'nın ulusal bayramları kadar ilgi görüyordu. Gaziler gününde bile sadece köylerden gelen birkaç gazi ve biz duruyorduk meydanda. Mehter marşları çalıyor, kimse gazilerle konuşmaya gelmiyordu. Biz de ne diyeceğimizi bilemiyorduk. Teşekkür etsek yetmezdi. Geçmiş olsun desek hiç olmazdı. Gaziler gününüz kutlu olsun desek, demekse hepsinden zordu. Babalar günü değildi ki kutlanabilsin. Gerçekten de protezlerin üzerinde takım elbise giyen bir gaziye söylenebilecek tek söz bile yoktu. Şehitler söz konusu olduğunda her şey daha kolaydı. Ne de olsa binlerce şiiri vardı onlar için yazılmış olan. Mezarlarının başına gidip okunabilirdi hepsi. Ya da sessizce durulabilirdi. Ama bir gaziye, bedeninin yarısını vatan uğruna rehin bırakmış birine söylenebilecek hiçbir şey yoktu. Kahramanlık kelimesinin sözlük karşılığı can bulup yanımızda durmuşken, kendimizi o kadar aciz ve güçsüz hissetmiştik ki, ne yapacağımızı bilememiştik. Her ne kadar onlar yaralandıkları anı çok geride bırakmış gibi görünseler de, bizim için hala savaşmakta olan üstün varlıklardı. Belki de insanların çekingen bakışlarına alışkın oldukları için ilk lafı da onlar atmıştı. Şafak kaç! Söylemeye utanmıştık. Askerlik hizmetinde gazi olmuş insanlara askerlik hizmetimizin her gününü saydığımızı söylemeye utanmıştık. İlçe halkının kamu kurumlarıyla tek ilişkisi çıkar üzerine kurulu olandı. Ziraat Bankası en çok rağbet gören binaydı. Çocuk parası, yonca parası, 2022'li sayılı kanuna göre iş göremez olanlara bağlanan aylık, terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması için ödenen tazminat, tarım kredisi, geçici köy korucusu maaşı ve yeşil kart, bir vatandaşlık numarasına sahip olmaları için yeterli olan 7 neden. Ancak kız çocuklarının nüfus cüzdanını çıkarttırmayı gerekli görmediklerinden, yeşil kart konusunda sinirleniyorlardı. Kim yoksa yeşil kart da yoktu. Canları sıkılan erkekler 48 yaşındaki kadınların adına işlemler yaptırıp onları resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapabilmek için uğraşmak zorunda kalıyorlardı. Jandarmanın araştırdığı konulardan biri de bu kadınların yabancı bir devlette vatandaşlık ilişkilerinin olup olmadığıydı. Hayatı boyunca köyünden, hatta bazen evinden bile çıkmamış bir kadının Kübalı bir casus olmadığı anlaşılana kadar araştırmak gerekiyordu. Hukuk terminolojisinde kadınların statüsüne saklı nüfus deniyordu. Derdini gerçekten anlatabilen nadir hukuk terimlerinden biri saklı nüfus. Doğruydu. Çünkü kadınlar saklanmıştı. İntihar edene kadar da ortaya çıkmıyorlardı. Her evde en az 2 adet silahın bulunduğu ilçede sabah küçük, akşam büyük kız kardeş kendini vuruyor ve varlıkları resmi makamlar tarafından ancak bu şekilde öğreniliyordu. İntiharın cinsiyeti dişiydi. Erkekler kendilerini vurmayı akıllarına bile getirmiyordu. Ama kadınlar? Onlar intihara bayılıyordu. İntihara tapıyorlardı. İlçenin bütün köylerinde intihar modanın kendisiydi. Saklı nüfus modası intihar. Erkeklerse devlet kaynaklı bütün maddi olanakları sömürmenin peşinde, hükümet konağını kuşatan kahvelerde oturup öğle tatilinin bitmesini bekliyorlardı. Nüfuslar da, düşünceler de saklıydı. Devlete ait olanı paraya çevirme arzuları bize bakışlarını da etkiliyordu. İnanılmaz biçimde kazıklanıyorduk. Bazılarımız alışveriş ettiği dükkanlarda casusluk yapıp aynı malzemelerin halktan birine kaça satıldığını keşfetmeye çalışıyordu. Çünkü emindik. Bütün mallar çift fiyatlıydı. Sadece eldivenler ve kaçak sigaralar ucuzdu. İkisi de 1 lira. Evet, kimse bizimle savaşmıyordu. Başka bir yol deniyorlardı. Çok basitçe. Bizi küçümsüyorlardı. Bizimle alay ediyorlardı. 8 yaşındaki çocuklar birliğe doğru mantar tabancasıyla ateş ediyor, çatapat atıp kaçıyorlardı. Biliyorlardı. Nereden geldiği belli olmayan bu küçük patlamaların bile birlikte alarm verilmesine neden olacağını ve bütün askerlerin sabaha kadar hazır kıta bekleyeceğini biliyorlardı. Ne de olsa ağabeyleri askerdeydi. Ölmemiz ilgilerini çekmiyordu. O işle meşgul olan akrabaları zaten vardı. İlgilerini çeken bizim delirmemizdi. İlgilerini çeken sinirlerimizin kopmasıydı. Başka işleri yoktu çünkü. Çoğunun hiçbir işi yoktu. Günlerini sokaklarda dolaşarak geçiriyorlardı. Sürüler halinde önümüzden geçerek. Bize sırıtarak. Bizse bekliyorduk. Bir sabah korucu kaleşnikofları ve av tüfeği ruhsatıyla satın alınan pompalı tüfeklerle kuşatılmış biçimde uyanmayı bekliyorduk. Bizler bekliyorduk. Beklemekten deliriyorduk. Çevremizde yürütülen operasyonlardan aldığımız çatışma haberlerini dinliyor ve boğazımızın sıkıldığını hissediyorduk. Yarım saatliğine aldığımız kışladan çıkış izinlerini ancak tam teçhizatlı olarak kullanabiliyorduk. Bakkala G3 ile gidiyorduk. Tüfeklerimiz sağa sola çarpıyordu. Gofretlere, sakızlara, çocukların omuzlarına. İlçenin tek caddesi buz tutunca kayıp düşüyorduk. Tüfeğimiz elimizden kayıyor, kepimiz burnumuza kadar iniyordu. Herkes bizi izliyor ve gülüyordu. Herkes bizimle alay ediyordu. Herkes bizden nefret ediyordu. Biz de herkesten. Sonra çocukları görüyorduk. Gölgemize girince daha çok üşüyen çocukları. Morarmış ayaklarını, ahtapot koluna benzeyen kirli saçlarını ve donmuş yüzlerini görüyorduk. Merhamet çiçeklerinin açması için yarım saat yeterli değildi. Umut adına hiçbir şey taşımıyorduk. Ceplerimiz kaçak sigara paketleriyle dolu, kışlaya dönüyorduk. Yazıyordum. Sayfaları karartıyordum. Küçük defterimi ölü adamı anlatıyordum. Benden ne isteyebileceğini düşünüyordum. Neden beni seçtiğini anlamak için çabalıyordum. Çabaladıkça da aklım kararıyordu. O karardıkça sayfalar beyaz kalıyordu. Çünkü hiçbir cevabım yoktu. Belki de diyordum. Kimse kimseyi seçmedi. Sadece karşılaştık. Evet. Bütün bunlar aynı zeminde ve aynı zamanda karşılaşmanın bir sonucu olabilir. Ölü bir adamla mı? Bilmiyorum. Diye yazıyordum sayfalara. Büyük harflerle, küçük harflerle. Bilmiyorum. Şeffaf harflerle yazıyordum. Aklım bir bataklıktı. Her şeyi içine çekiyordu. Ne zaman geri bırakılacağıysa belirsizdi. Kalemi saplayıp kağıttan akacak kanın sıcaklığıyla ısınmayı umuyordum. Kafamı dilimleyip her bir dilimi kızartmak istiyordum. Yazıyordum ve mutlaka bir emir geliyordu. Daha fazla düşünemeden. Üç adam lazım, kömür taşınacak. Taşıyordum. Land bozuldu, itilecek. İtiyordum. Yemekhane temizlenecek. Temizler gibi yapıyordum. Kantine mal geldi, taşınacak. Yine taşıyordum. Albay gelecek. Yürüyeceği yerlerdeki kar atılıp buz kırılacak. Kırıyordum. Madem insanın hayvandan farkı alet kullanabilmesiydi, insanın kullandığı ilk alet de başka bir insandı. Ben. Verilmemiş emirleri bile yerine getirmeye hazırdım. Çünkü gök ile yer arasında sıkışıp kalmıştım. İki beyaz arasında. Preslenmiştim. Kubar gibiydim. Kar topunun içine sıkıştırılmış bir çakıl taşı gibiydim. Yaracak kafa arıyordum. Ama kanayan sadece ellerim oluyordu. Taşıyan, temizleyen, donan, çözülen, kasıklarımı okşayan, selam veren ellerim. Kulaklarımı tıkayan, yüzümü kaplayan, boğazımı sıkan ellerim. Avuçlarımdaki çizgiler derinleşmiş, yarıklarda siyah nehirler akıyordu. Simsiyah deltalar. Ben yıkıyordum ama sular daima yükseliyordu. Ne gelecek, ne kader. Hiçbiri okunmuyordu. Bollaşmış derileri sıyrık, çatlamış tırnakları kırıktı. Ama umursamıyorduk. Ne ellerim, ne de ben. Bağırmıyorduk, ağlamıyorduk. Yumruklar dolusu çığlıklar atmıyorduk. Çünkü sessizliğin şart olduğunu biliyorduk. Düşünmek için gerekiyordu. Ölü adamı düşünmek için sessizlik şarttı. Ama diğerlerinin bundan haberi yoktu. Bu yüzden konuşuyorlardı. Emirlerin seyrekleştiği saatlerde kulaklarımı delik deşik edecek kadar çok konuşuyorlardı. Konuşmalarını önemsemiyordum. Kulaklarında yeni delikler açan yüksek sesle konuşmalarıydı. Bağırarak. Erler ağızlarını kıçları kadar açarak konuşur. Uğuldarlar. Sürekli. Koğuşta bile, uyurken bile. Çünkü hepsi sayıklar. Huzursuz hayvanlar gibi. Asla fısıldamazlar. Hiç fısıldamamış gibi. Oysa hatırlıyor olmalılar. Doğumlarında adları fısırlanmıştı kulaklarına. Ne olduğunu bilirler fısıltının. Ama beceremezler. Taş sesliler. Gürültülü bir makine gibi. Bir makinenin çalışırken aşırı gürültü çıkarmasının nedeni bozulmuş ya da eski bir teknolojiye ait olmasıdır. Bunlar için ikisi de geçerli. Geldikleri toprağın kuralları dinleriyle eşit. Makine eski. Geldikleri toprağı harmanlayansa üzerine çöreklenmiş ve yalnızca maddesel olan çağdaşlaşma. Makine bozuk, baskı ve dürtü. Biri yap diyor, diğeri yak. Aynı anda iki yanağına tokat yemiş bir çocuktan farkları yok. Aynı anda iki yumruk, sağdan ve soldan. Alınları kırışmış, akılları sıkışmış. Belki de bu yüzden bağırıyorlar. Ezildikleri için, canları yandığı için. Belki de bu yüzden sesleri yüksek çıkıyor. Göz pınarları basınçtan tıkandığı için. Yaş dökemedikleri için. Oysa gülüyorlar bağırırken. Çünkü dünyayı kendilerinden ibaret sanmaları zor değil. Oysa gülüyorlar. Birbirlerini döverken. Çünkü gelişerek ilerleme evrelerinin yanlış sıralandığı topraklarında hayatı hoş gördükleri anda ona yeniliyorlar. Hepsi de fırsatçılık tarikatının müritleri. Bense onların inandığı hiçbir şeye inanmıyorum. Ne fırsatlarına ne de acıdan doğan acımasızlığa. Bu yüzden fısıldayabiliyorum hala. Öldürmeye çalıştığım ilk insan bir İngilizdi. Tam olarak nöbete ne zaman başladığımı hatırlayamasam da bu kez sakindim. Bir ordu personeli olmaya alıştığım gibi ölü bir adamla konuşmayı da sindirmiştim. Dinliyordum, konuşuyordu, herkesten farklı olarak bağırmadan. Ama başardığımı sanmıyorum. Çünkü bir kruvazörden diğerini tabancayla ateş etmek ve herhangi birini vurabilmek pek kolay değil. Onlarca gemi, dip dibe,
Alabora olanlar, kaçanlar, kıçını kurtarmaya çalışırken burnunu kıranlar. Sürekli patlayan topların yanında elimdeki tabancadan çıkan ses duyulmuyordu tabii. O kadar gürültü vardı ki hiçbir şey duyulmuyordu. O gün Skagerrak boğazı gemi içiyordu. Bense ayaktaydım, dumanın içinde, 1916'da. Üzerimde bir Alman üniforması, ateş ettiğimi sanıyordum. İngilizlere. Dünyayı İngiliz yapmaya yemin etmiş olan İngilizlere. Kendini ciddiye alan kim olursa olsun midemi bulandırır. Sahip olduğu gücü ezmek ve sömürmek için kullanandan nefret ederim. Britanya İmparatorluğu'nun adının başında büyük olması hiçbir halta yaramadı o gün. 14 gemileri battı. Dolu dolu gemiler. Boğaz atlayanlarla doluydu. Yüzlerce kafa. Muhteşem İngiliz filosunun muhteşem askerlerinin muhteşem kafaları. Çirkin deniz kuşları gibi. Suyun üstünde sallanıyorlardı. Hangisi yüzebilirdi evine kadar? Ama çoğu denedi. Boğulana kadar. Almanların suyu taradıklarını görüyordum. Ateş serbest. Parçalanan çirkin kuşlar görüyordum. Şampanya şişesi gibi açılıyordu kafaları. Kibir çuvalları. Kan fıskiyeleri. Sence ne işim vardı orada? Kuzeyin ıslak cehenneminde. Görebildiğim bütün renklerin sulu boya olduğu bir yerde ne yapıyordum? Üstelik Alman bile değildim. Susmuştu. Bekliyordu. Bir yanıt. Benden. Benim gibi bir askerden. Korkudan başka hiçbir şey tanımayan sahte bir insandan yanıt bekliyordu. Gelmedi tabii ki. Ölü olan oydu. Her şeyi bilen. Kendi sorusunu yanıtlayan da kendisi oldu. O savaşta ne yapıyordum biliyor musun? Hayatımla oynuyordum. Her zamanki gibi. Belki de bu yüzden adım kumarbaza çıktı.
Dünya yuvarlak değildir asker. Bir kumar masası kadar düzdür. Ona bakmıyordum. Hemen önümüzdeki beyaz duvarı izliyordum. Oysa 300 metre kadar bir boşluk vardı karşımda. Ama kar çökünce üstüne beyaz gökle birleşmiş, boşluk önümde bir duvar gibi yükselmişti. Elimi uzatsam değeceğim kadar yakın ama asla uzatmazdım. O kadar cesur değildim. Soğuk parmaklarımda sıkışıp kalmış bir yüzük gibiydi. Çıkaramıyordum. Ne yüzükleri ne de ceplerimden ellerimi. Dinlemek kolaydı. O savaşta 1000 ömre yetecek kadar kan gördüm. Denizi pıhtılaştıracak kadar kan. Ama korkmadım, korkamadım. Burun deliklerimden giren o ölüm korkusunu, sigara dumanı gibi ağzımdan verdiğim an, korkuyu tanımadığımı anladım. Bir ölü gibiydim. O kadar ölüydüm ki, ölümden korkmuyordum. Ne hayatım, ne ailem, ne de dostlarım umurumdaydı. Ben savaştaydım. Çünkü orada olmak istiyordum. Çünkü 16 yaşındaydım. Evet asker, bir insana ilk kez ateş ettiğimde senden 4 yaş küçüktüm. 1900'de doğmuştum. 1317 derdi babam. Haklıydı. Çünkü doğduğum Hopa'yla aramda daima 600 yıllık bir fark kaldı. Bunu anlamam için Hopa'dan ayrılmam gerekmemişti. Sokağa çıkacak yaşa gelmem yetmişti. Babam Hopa kadısıydı. Kadı Hurşit Efendi. Bir Osmanlı şımarığı gibi hissetmem için gereken ne varsa elimin altındaydı. Ama hiçbirini tutamıyordum. Avuçlarım doluydu. Tuhaf bir duygudan ağırlaşmış başımı tutmakla meşgullerdi. Fazla değil, 7 yaşındaydım. Hayal kurmanın, hayatın tek amacı olduğuna inandığım bir yaşta. Ama Hopa fazla küçüktü, fazla gürültülü. Yoksulluk asker. Bağırır, çarpar ve devirir. Çığlık atar, küfreder. Ama yoksulluk kördür. Bindiği atı yemeye mecbur eden adamı tanımaz. Yoksulluk, düşmeden yürüyebilmesi için zenginliğin altına serilmiş kırmızı halıdır. Hopa, o yıllarda kırmızı bir halıydı ve ben üzerinden faytonla geçerdim. Midemi bulandıransa, çamur yol değil, yaşıtım çocuklar olurdu. Aç çocuklar. Georges Darian asker, şöyle der. Yoksullardan ve rezilliklerinden o kadar nefret ediyordum ki devrimci oldum. Bir nöbette de sana müthiş Darien'i anlatırım. Tanıdığım en ilginç ikinci adam. Birincisini de anlatırım. Vakit çok. Ayrım sonu. Sayfa 61.